Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 7. ayrım. Kimin dünyası daha zengindi? Talih kime daha fazla gülmüştü bilmiyordum işte bunu. Bilmek de istemezdim. Gece zamanı kafamdan gelip geçen bu düşünceleri kovalamış, yanı başımda duran yanılmamıştım. Bir kadın oturuyordu orada. Sarışın bir kadındı bu. Saçlarının tepesinde toplamış, kabarık etekli, yazlık elbisesinin içinde bir Barbie bebek gibi koltuğa oturmuştu. Biçimli bacaklarını, ayağındaki ince topuklu yazlık pabuçlarını görebiliyordum. Demir enaltısıydı. Bir bardak su içmek için mutfağa doğru yürüdüm. Salonda çiçeklerin yanında birinin oturduğunu göz ucuyla görür gibi olmuştum. Uyku sersemiydim. Bir bardak su içip biraz gelmiştim kendime. İyi, yanılmamıştım. Bir kadın oturuyordu orada. Sarışın bir kadındı bu. Saçlarını tepesinde toplamış, kabarık etekli yazlık elbisesinin içinde bir Barbie bebek gibi koltuğa oturmuştu. Biçimli bacaklarını, ayağındaki ince topuklu yazlık pabuçlarını görebiliyordum. Debbie Reynolds idi bu. Üstünde 1960'lı yılların modasına uygun, beli oturmuş, altı kabarık, juponlu, şeker pembesi bir elbise vardı. Beni görünce ayağa fırladı. ''Korkmadınız ya, ben Debbie'' dedi. ''Korkmadım, şaşırdım biraz. Buraya nasıl geldin Debbie?'' diye sordum. ''Gece siz uykuya dalınca elinizden düşen kitabın içinden fırladım.'' Eteklerini düzeltiyor, ufak bir firketeyi saçına takmaya çalışıyordu. Burada oturup sabaha kadar düşündüm dedim. Neyi düşündün? Biliyor musunuz dedi yavaşça. Eddie boşanmak istiyor, aramızdaki her şeyin bittiğini, Elizabeth Taylor'a aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi bana. Sesimi çıkarmadım. Korkunç bir şey bu diye devam etti Debbie. Gözlerinden yaşlar akıyordu şimdi. Mutlu bir evliliğimiz, iki çocuğumuz var. Böyle bir şeyin olabileceğine inanamıyorum. Bir erkeğin birdenbire böyle değişivermesi, sanki birlikte yaşadıklarımızı hiç yaşamamış gibi her şeyi birden silip atıvermesi. Elizabeth'in büyüsüne kapılmış gibi, gözü başka hiç kimseyi, hiçbir şeyi görmüyor. Ne yapabilirim, söyleyin bana, ne yapabilirim diyordu çaresizlikle. Ne söyleyeceğimi, Debbie'ye ne diyeceğimi şaşırmıştım. Biliyorum, sabah sabah bunları anlatınca size birden şaşırdınız. Bağışlayın beni ama çok zor durumdayım. Ne yapabilirim diye soruyordu Debbie. Yaşanacak her şeyi, olacak tüm olayları okuduğum kitaptan bildiğimi söyleyemiyordum ona. Çarçabuk giyinmiştim. Gel dedim Debbie'ye. Nereye gidiyoruz? Bir arkadaşa, sana yardım edebilirim. 10 dakika sonra Dürnev ablanın evinin kapısına varmıştık. Zili iki kez çaldım. Debbie Reynolds yanımdaydı. Sabah zamanı yeni uyanmış olan bu Ankara sokağına, karşıdaki bakkal dükkanına, Dürnev ablanın bahçesindeki çimenlerin arasındaki güllere, pencerenin önüne, bahçeye konmuş olan samanları çıkmış bir eski koltuğa bakıyordu. Kapı açıldı. Dürnev abla şaşırmıştı beni görünce. ''Sen bu saatte hiç gelmezdin, bir şey mi oldu?'' diye sordu. ''Dürnev abla, Debbie'yi getirdim sana.'' dedim. ''Eddie Fisher'ın karısı Debbie.'' Dürnev abla dikkatle Debbie'ye bakıyordu şimdi. ''Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun girin içeriye.'' dedi. Debbie ile Dürnev ablanın salonuna girdik. Kapıda ikimiz de ayaklarımızı çıkarmış, Dürnev ablanın rafın üstüne koyduğu terliklerden giymiştik. ''Ne güzelsin kızım sen, gel bakayım. Bahar dalı gibi bir şeysin sen.'' dedi Dürnev abla. ''Adın ne senin?'' dedi. ''Amerikalı mısın?'' ''Amerikalıyım. Otur şöyle bakayım.'' dedi. Üstünde kırmızı örtüş serili olan masanın bir köşesine oturmuştu. Sabah ışığında Dürnev ablanın evi salondaki tüm ayrıntılar, eşyalar, duvardaki kanaviçe tablo, o sevdiğim biblolar, kül tabloları ve sehpanın üstündeki çiçek çok değişik görünmüşlerdi bana. Gece zamanı başka bir ışık aydınlatırken görmeye alışmıştım bu salonu. Gecenin kentin üstüne çökmesiyle benim ruhumda da değişik ışıkların yandığını, beynimde bambaşka düşüncelerin oluşmaya başladığını ve yüreğimin kalın, şarap renkli kadife perdelerin yavaş yavaş iki yana doğru açılıp kalbimdeki her şeyi belki bir oyunu sunmaya başladığını biliyordum artık. Oysa kalbimin kadife perdeleri kapalıydı şimdi. Sanki içeride gece için hazırlık yapılıyordu. Ruhumun ışıkları sönüktü. Bir gece insanıydım işte ben. Hafif uyku sersemiydim şu anda. Dürnev ablaya bakıyordum. Onu her zaman olduğundan daha canlı ve dinç gördüm. Belki de yorgun oluyordu geceleri. Şimdi daha bir hareketliydi. Sigarasını yakıp cam tabloya bırakmıştı. Bana döndü. Gel, sen de otur masaya dedi. Bir iskemle çekip yanına oturdum. Tarot kartlarını eline almıştı. Debbie'ye karıştır, kendine konsantre ol dedi. Nedir bunlar diye merakla sordu Debbie. Tarot kartları. Ne işe yararlar? Gerçeği söylerler. Debbie heyecanlanmıştı. Kartlar gerçeği mi söylerler? Evet, gerçeği söylerler. Üçe böl. Debbie kartları karıştırıp üçe bölmüştü. Dürnev abla kartları teker teker çevirip onlara dikkatle baktı. Şu senin kocan, dedi Debbie'ye kartı göstererek. Şu da bir başka kadın. Şu da yatak. Debbie bir çığlık attı. Üzgünüm, dedi Dürnev abla. Kocanın bir başka kadınla yatak ilişkisi var. Ama düzelebilir, sana dönebilir. Ama şu anda onunla beraber tüm ruhu, bedeni, her şeyi sanki o kadına ait. Ne yapabilirim diye sordu Debbie. Dürnev abla sigarasından bir nefes çekti. Hiçbir şey yapma, bekle dedi. Benden boşanmak istiyor. Söyledi mi? Söyledi. Sakın boşanma. Dürnev abla destedeki diğer kartları da teker teker masanın üstüne açmıştı. Üzgünüm dedi. Bu adamdan hayır yok sana. Bu kadın onun tüm benliğini kaplamış sanki. Bu nasıl bir sevgi? Kim bilir ne yaptı kadın buna? Orospu ne olacak? Bunu da bırakır. Bak görürsün, kadın bırakacak bunu. Seninki kalacak ortada. Dur bakayım. Bu kadın dul. Kocası mı öldü? Evet, öldü dedi Debbie. Sanki bir kazada ölmüş bunun kocası. Bir uçak kazasında öldü. Ölmeseymiş onu da boynuzlarmış bu karı. Öyle bir şey bu. Cinsellikten yakalıyor erkekleri. Anlıyorsun ya, tam orospu. Bu işin de sonu yok. Bunlar ayrılmazlarsa ben kartları yerim. Fal bitmişti. Dürnev ablanın bana doğru ittiği kartları yavaşça topladım. Debi şaşkındı. Her şeyi bildiniz dedi. Gene bakarım sana kızım. Üzme sakın kendini. Erkekler böyledir işte. Bir zamanlar benim de bir adim vardı. Ne kadar üzdü beni. Bir orospu ile evlendir gitti dedi. Dürnev abla Debi'nin yüzüne dikkatle bakıyordu. Sen de kabahatlisin ama. Etçi korospuluk yapacaktın kocana. İçki sofrasını hazırlayacaktın, cilve yapacaktın. Kim bilir kadın nasıl ağzından girip burnundan çıktı onun. Bu seninki kendine fazla güvenen bir erkek değil. Kadın tamamlamış onu. Bu ilişki adamı bir bütün yapmış sanki. Kendini önemli görmüş. Demek ki ben bunu başarabilirmişim demiş. Anlıyorsun ya, karı önemli hissettirmiş onu kendine. Sen höt hötsün biraz. Adam akmış o yana. Etçük yanaş ona. Dürnev ablayı hayranlıkla dinliyordum. Bir zamanlar dünya basınını aylarca, belki yıllarca meşgul etmiş olan bu ilişki üçgenini 10 dakikada özetleyivermişti. Erkek işte diye tamamladı sözünü. Orospuya gider. Debbie yanı başımda heyecandan tir tir titriyordu. İnanılmaz bir şey bu diye fısıldadı kulağıma. Gene geliriz. Aç mısınız diye sordu Dürnev abla. Omlet yapayım. Ben acıktım. Yok yok, sağ ol. Çıkıyoruz biz. Ben akşam uğrarım dedim. Debbie ile birlikte dışarıya çıktık. Yolun sonuna kadar birlikte yürüdük. Biraz yürümek istiyorum dedi Debbie. Sonra gene gelirim. Tamam dedim. Cinnah Caddesi'nden aşağıya pembe kabarık eteği incecik topuklu pabuçları ile yürümeye başladı. Bir süre gözlerimle takip ettim onu. Sonra kayboldu gitti. Tunalı ilmiden aşağıya doğru yavaş yavaş yürüyordum. Vitrinin birinin önünde bir kalabalık toplanmıştı. Arkadakiler öne geçmeye uğraşıyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Yaklaşınca gördüm. Mayo satan bir dükkandı bu. Kalabalığın içine sokuldum. Vitrindeki mankenlerin üstünde yılın moda renklerini taşıyan mayolar çarptı gözüme. Ne var? Herkes nereye bakıyor? Canlı manken varmış diye bağırdı gençten biri. Vitrinde canlı manken var. Biraz daha yakınlaşabilmiştim dükkan vitrinine. Güneş gözlüklü altçıdan mankenler vitrini süslüyorlardı. Bir tanesi sere serpe uzanmıştı yere. Biri ayakta, beline gökkuşağının tüm renklerini taşıyan bir pareot olamıştı. Bir küçük çocuk kumda kova küreğiyle oynuyordu. Canlı mankeni arıyordu gözüm. Arkadan itiyorlardı. Bir itiş kakış süreyi geliyordu vitrinin önünde. Birden gördüm onları. Kaniye anne ile Hasbiye anne başlarında koyu renk alacalı başörtüleri, ellerinde siyah çantaları, üstlerinde gri renkli, yerleri süpüren paltoları ile vitrinin arka tarafında bir yerdeydiler. Bir sağa, bir sola gidiyorlar. İçinde hapsoldukları bu cam mekanlı dünyadan kurtulmaya çalışıyorlardı. İki canlı manken var işte şurada, arkadalar diye bağırdı çırak kılıklı bir genç. Kalabalık o yana bakıyordu şimdi. Hasbiye anne ile Kaniye anne ayakkabıları vitrinin içindeki kuma bata çıka girdikleri bu dünyadan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlardı. Oraya yanlışlıkla girmiş olduklarını anlamıştım. Bak bak bunlar canlı diye bağırıyordu bir kadın. Ne komik giyinmişler. Kaniye anne bu kalabalığın içinde görmüştü beni. Yavaşça kemikli elini öne doğru uzatarak sanki bir şey söylemek istedi bana. Hasbiye anne sol tarafa doğru gidiyordu şimdi. Kaniye anneyi de kolundan tutmuştu. Birbirlerini o yana bu yana çekip duruyorlardı. Tam ortasındaydılar vitrinin. Birden kayboldular. Kalabalıktan çığlıklar yükseliyordu şimdi. Nasıl oldu diyordu bir kadın yanında duran gence. Şimdi buradaydılar. Birden yok oldular. Vitrin eski durağın halini almıştı yeniden. Olayı görmüş olan bir kadın bir çığlık daha attı. Oradaydılar ayol, gözümle gördüm. Birden kayboldular diye bağırarak yere düşüp bayıldı. Dükkanın önü iyice kalabalıklaşmıştı. Yere düşen kadını ayıltmaya çalışıyorlar, yüzüne kolonya serpiyorlardı. Kalabalığın içinden çıkarak oradan uzaklaştım. Yürüyordum yoldan aşağıya. Sırtıma hafifçe bir el dokundu. Dönüp baktım, kimseyi göremedim. Kulağımın dibinde Kaniye annenin sesini duydum. Nefes nefese bir şeyler anlatıyordu. Zor kurtulduk oradan. Kaniye anne, niye girdiniz ki vitrinin içine? Herkesin baktığı yer cadde kalabalık dedim. Hasbiye anne kazara camdan içeri geçti. Bilmiyorduk oranın vitrin olduğunu. Bir sağa bir sola derken ter içinde kaldık. Neyse kurtulduk gidiyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz? Karacaahmet taraflarına. Kulağımın dibindeki ses kesilmişti. Tunalı Hilmi'den aşağıya doğru yürümeye devam ettim. Antikacı dükkanından içeriye girmiştim. Dükkanda gene kimsecikler yoktu. Antikacı kadın pasajın içinde bir yere gitmiş olmalıydı. Yakın gözlükleri katlanmış bir gazetede yarısı çözülmüş bir bulmaca ve bir fincan soğumuş çay masanın üstünde duruyordu. Dükkanın içine şöyle bir dolaştım. Her şey yerli yerinde duruyordu. Dev şamdanlardaki krem renkli mumları daha önce görmemiştim. Duvarlarda tavanın gölgeli köşelerle birleştiği yerlerin biraz altında bir iki tane de tablo çarptı gözüme. Bir tanesi mavi cam bir vazonun içindeki pembe ve beyaz renkli kasım patıların resmiydi. Çok güzeldiler. Canlı gibi duruyorlardı. Diğeri ise bir kadın portresiydi. Biraz daha yakınına gidip dikkatlice baktığımda Portrenin çok alımlı, çok güzel bir kadına ait olduğunu gördüm. Siyah saçları ensesinde toplanmış, uzun siyah kirpikleri yanaklarını gölgelemişti. Ardımda bir ses duyup döndüm. Dükkan sahibi kadın girmişti içeriye. "Hoş geldiniz," dedi. "Kahvenizi söylüyorum." "Bu tablolar çok güzel. Daha önce fark etmemiştim onları." "Evet," dedi dükkan sahibi. "Hele şu kadın ne kadar güzel değil mi? Tablonun dışında bir yere bakıyor gözleriyle. Birisini arıyor gibi." Kahvem gelmişti. Yavaşça dükkanın iç kısmına doğru yürüyüp vişne çürüğü renkli kadife koltuğa oturdum. Kahvemi yanımdaki alçak sehpanın üstüne yerleştirmiş, bir yudum alıp arkama dayanmıştım. Koltuğun yaylarının ve minderinin arasından hafiften sesler gelmeye başlamıştı kulağıma. Şehir atları vapuru koltuğa iki kez yavaşça toslayarak tahta iskelelerini atmış, halatlar bağlanmış, vapur yan yan suları köpürterek kadife koltuğa yanaşmıştı. Tıklım tıklım kalabalıktı içi. Yolcular tahta iskelelerin yanında duruyorlar. Kimisi yan güvertenin demirlerine tutunmuş, denizde pervanenin oluşturduğu cam göbeği köpeğe bakıyor. Bir kısmı da vapurdan atlayıp bana doğru geliyordu. Yıllar önce Ankara'daki bir devlet dairesinde çalışırken edindiğim arkadaşlarım vapurdan ilk inenler arasındaydılar. İki şube müdürü Baha Bey ile Raif Bey konuşa konuşa inmişlerdi vapurdan. Arkalarından çaycı Sefer yandaki aralıktan bu tarafa atlayıverdi. Servis arkadaşlarım tahta iskelerin üstündeydiler şimdi. Hepimizi dolandırıp Avustralya'ya kaçan Fatma Topal kucağında ikinci çocuğunu tutuyordu. Çalıştığımız servisin çok sıcak olduğu yaz günleri Fatma Topal yerleri su ile şakır şakır yıkar, hatta servisin duvarlarına da kova ile su atardı. Ortalığı bir yaş tahta ve kireç kokusu kaplar, "Oh biraz serinledik," der, çaycı Sefer'e birer çay söylerdik. Binanın iç kısımlarında bir yerdeki bu ücra servise pek kimsenin uğradığı yoktu. Oysa kalabalıktık serviste. Ayak altı bir yerde olmadığı için de oldukça rahattık. Fatma Topal'ın yeni doğan çocuğu yan taraftaki teksir odasında masanın üstünde uyur. Fatma Topal onun altını orada değiştirip orada meme verirdi. Allah'tan sessiz bir çocuktu. Ağladığını kimse duymamıştı. Birkaç ay sonra çocuk teksir odasında iyice palazlanmış, masanın üstünde bir sağa bir sola dönmeye başlamıştı. O zaman Fatma onu alıp evine götürdü. Daktilo Sabahat abla arkadan geliyordu. Yeni ütülenmiş beyaz bir bluz giymişti. Yakasını hafifçe açmıştı. Evrakta oturan iki kız arkadaş, Nüket ile Sibel, el ele tutuşmuşlar. İskelenin orta yerinde dikkatle yürüyorlardı. Ne değişik kızlardı onlar. Hayal meyal hatırlıyorum onları. Çalıştığımız Sıhhiye'deki devlet dairesinin ikinci katında loş bir odada birlikte otururlar. Çaycı Sefer'i çağırıp dağıtılacak evrakları verirlerdi onlara. Onları beğenen erkeklere fazla yüz vermez, ince eller sık dokurlar, pek kimseyi beğenmezlerdi. Arada onların odasına gider oturur bir çay içerdim. Vapurdan çıkan bu kalabalık, tanıdığım, yaşamımın bir bölümünü paylaştığım bu insanlar el sallayarak bana doğru geliyorlar. Tam yanıma geldikleri an antikacı dükkanın o yarı karanlık gizemleri ve gölgeleri barındıran gövdesinden kaybolup gidiyorlardı. Heyecan içinde onların bana doğru gelişlerini izliyordum. Kahvemi çoktan bitirmiştim. Elimi uzatıyordum ama tutamıyordum onları. Gözümün önünden geçip gidiyorlardı. Bir de baktım birkaç Amerikalı çavuş çıktı vapurdan dışarıya. Uzun boylu sarışın erkeklerdi bunlar. Tanıyamamıştım onları. Yanı başımda alacakaranlığın içinde kaybolmak üzere olan Fatma Topal'a seslendim. "Fatma, bu adamlar kim? Bizim daireden değil bunlar." Fatma Topal döndü baktı bana. Gövdesinin yarısı karanlığın içinde kaybolmuştu. Sağ kolu, sağ bacağı ve yüzünün bir bölümü görünüyordu şimdi. Her sabah anneannenin evinden çıkınca daireye koşarak yetişmek için kısa bir yol bulmuştun ya, Sıhhiye'nin arka sokaklarından birinden koşarak geçer, Baha Bey imza defterini kaldırmadan yetişirdin daireye. İşte Amerikalıların çalıştığı bir binanın önünden geçiyordun her sabah. İçeriden hepsi sana bakarlardı. Bu adamlar işte onlar. Yolun üstündeki binanın alt katındaki Amerikalılar. Yavaş yavaş tümüyle karanlığa karışıp yok oldu. Anımsamıştım Amerikalıları. Bir şirket binası olmalıydı orası ya da askeri bir birim. Daireye koşarak 9 dakikada gidebildiğim o arka yolun üstündeydi. Amerikalılar her sabah pencereden bana bakarlar. Bazen aralarında bir şeyler konuşurlardı. Ofiste bir kahve makinesi vardı. Kahve makinesini ilk kez orada görmüştüm. Anımsamıştım onları, Amerikalı çavuşlar. Amerikalılar aralarında konuşa konuşa vapurdan inip kayboldular. Ben pencerenin önünden koşarak geçerken bir tanesi uzun bacaklarını bir iskemlenin arkasına dayamış olur, hafifçe başını çevirip beni süzerdi. 7. ayrımın sonu, sayfa 56, devamı 8. ayrımda.